huzur arayan topraklar. Merhaba sayın dinleyenler. Bu programımızda İslamiyet'in doğduğu ortamdan ve dört halife döneminden söz edeceğiz. İslam medeniyetinin doğuşunu ele alacağız. İslam medeniyetiyle ilgili değerlendirmelerimizi stüdyodaki konuğumuz Doçent Doktor Fatih Erkoçoğlu ile birlikte yapacağız. Konuğumuz Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Hocam, öncelikle İslamiyet'in getirdiklerini daha iyi anlamak açısından İslamiyet'in doğduğu ortamın özelliklerini anlatarak başlayalım. İslamiyet öncesi döneme baktığımızda Hicaz bölgesinde bugün bilinen şekilde bir yönetim organının olmadığını görüyoruz. İç güvenliği sağlayan kurumsal bir yapı da yoktu. Kabileler halinde yaşanıyordu. Kanunların yerini tutabilecek örf ve adetler esastı. Düzeni örf ve adetler sağlıyordu. Hicaz bölgesinin İslam öncesi siyasal yönetimi ve toplumsal düzeni dersek neler söylenebilir?
Evet. Tabii öncelikli olarak Hicaz bölgesinden önce, Hicaz bölgesi Arap Yarımadası'nın neresinde bulunuyor? Ve Arap Yarımadası'nı belki kısaca şöyle söyleyelim. İşte kuzeyinde Suriye, Irak'ın bulunduğu, güneyinde Yemen, Hint Okyanusu'na bakan kıyıların olduğu ve eskilerde bu dönemler anlatılırken Arap Yarımadası şeklinde, Arap Adası şeklinde değerlendirdikleri, daha sonradan bunun bir ada olmadığı yarım ada olarak ortaya konuldu, ortaya çıkmıştır. Şimdi tabii Hicaz'dan önce şunu da söylememiz gerekecek. Bir kere tarihte Ürdün bölgesinde Nabati diye bir devlet kuruluyor. Hicaz bölgesi Arapların etkileşim kurabileceği, en azından etkilerinin olduğu bir devlet. Kuzeyinde Roma işgaliyle son bulacak olan Palmira'da bir devlet var. Güneyde ilk devletimiz Mayinler, Sebeliler ve daha sonrasında Himyeriler dediğimiz devletler var. Ama çok ilginçtir, bugün olduğu gibi İranların Yemen üzerinde hakimiyet kurma gayretleri vardır. Habeşler buna engel olacaktır. Arkasından Hristiyanlık ve Yahudilik bu bölgede yayılmaya çalışacaktır. Ve böyle bir süreç içerisinde Hicaz bölgesini ele alacak olursak, Hicaz tabii nüfus yoğunluğu çok fazla olmamakla birlikte, ki en azından Roma ve Sasaniler gibi büyük devletlerin için cazip olmayan bir bölgedir. Hicaz'ın üç önemli şehri var. İşte Mekke, Medine, Taif olarak öncelikle bunları verebiliriz. Hani Mekke zaten Risaletin başlangıcının yeri. Medine, Peygamberimizin zaten hicrette yerleştiği bir mekan. Taif de burada önemlidir. Tabii Hicaz denilmesinin nedeni de Suriye hattından güneye doğru volkanik araziler vardır. Bunu Nüfut çölüyle, Rubul Hali çölüyle Tihame arasındaki bölgeyi ayırmak için kullanılmış bir kavramdır. Ve Hicaz bölgesi, Mekke'yi biraz istisna tutacak olursak, Medine çok mümbit bir yerdir, sulak yerdir, Mekke'nin suyu yoktur. Tabii buradaki idari yapıyı hemen kısaca ele alalım. İdari yapı, Mekke'yi yine istisna tutmak kaydıyla kabilesel yaşam burada yaygındır. Kabilesel yaşamın tabii bu dönemdeki özelliği nedir? Asabe diye bir kavramımız vardır. Yani nedir? Her şey kabile üzerine şekillenecektir ve şu çok önemlidir. Zalim de olsa, mazlum da olsa kabile daşına yardımcı olacaksınız.
Kandaş gibi.
Kandaş. Ve bundan dolayı da zaten asla Kureyş istisnadır, Kureyş kabilesi. O da Mekke'den dolayı farklı bir yapı oluşturacaktır ve zenginlikle, ticaretle daha belirgin hale gelecektir. Ama diğer kabileler birbirlerinin kuyusunu kazma derdindedir ve kan davaları yoğunlukla sürmektedir. Böyle bir süreç içerisinde işte Hazreti Peygamber zaten Kureyş'te ilk tebliğ vazifesini icra etmeye başlayacaktır.
Evet, hocam, İslam 7. yüzyılda göçebe yaşamının terk edildiği bir ortamda doğuyor. Ticarette yeni yeni kökleşmeye başlamış durumda Mekke'de. Hazreti Muhammed ve İslam'ın Mekke döneminin özelliklerinden söz eder misiniz?
Tabii ki. Hazreti Peygamber hani Mekke'den birazcık bahsettik. Mekke kayalık bir bölgedir. Doğru düzgün yağmur yağmaz. Ama Hazreti İbrahim'le birlikte burada inşa edilmiş olan Kabe ve Harem bölgesinin varlığıyla ve aynı zamanda ticaret yolları üzerinde Hindistan'dan Yemen'e, Yemen'den daha kuzeye giden Mısır'a, Suriye'ye, Anadolu'ya giden ticaret yolları üzerinde bulunmasından dolayı da zaten bu bölgede ticari anlamda palazlanacaktır Kureyşliler. Tabi Kureyşliler aynı zamanda ticaret yolu üzerinde bulundukları için diğer devletlerle bağlantılar var. Yani Habeşistan Necaşisi ile muhatap oluyorlar. Yemen'le bağlantıları var. İranlılarla ve Anadolu'ya kadar bir şekilde bağlantı, ticari bağlantılar kurmuştu. Ve bunlar nezdinde de itibarları vardır. Diğer kabilelere nazaran. Peygamberimiz böyle bir ortamda tek tanrılı bir anlayışla ortaya çıktığında tabii ki bu durum Mekkelileri rahatsız edecektir. Çünkü Mekkelilerin Hazreti İbrahim'le başlayan tek tanrılı din anlayışı zaman içerisinde yüzlerce yıl sonrasında değişmiş ve Amr bin Lüey ile birlikte işte bazı putların geldiği nakledilir. Mekke'de çok sayıda put ortaya konuya yerleştirilecektir ve Kabe'nin içine bu putlar yerleştirilecektir. Ve zaman içerisinde de diğer kabilelerin putları da konulduğunda ve bir cazibe merkezine dönecektir. Ama Hazreti Peygamber ilk vahiy ile birlikte tek tanrılı bir düşünceyi vurgulamaya başlayınca bu durum rahatsızlığa neden olacaktır. Ve Peygamberimiz tabi Mekke dönemi Risalet hayatı boyunca yaptığı vurgu şudur. İlk olarak İslam'ın temel prensiplerini vurgulayacak. Mesela burada şudur, ahiret inancı ve tevhid dediğimiz, çok tanrılı anlayışın karşısında tevhid dediğimiz birleme, tek bir Allah anlayışı vurgusu yapılacaktır. Ki zaten Medine döneminde muamelat dediğimiz daha hukuki boyuttaki uygulamalar Medine döneminde icra edilecektir. Ama sıklıkla vurguladığımız bazı hususlar var. Mesela onlardan şöyle söyleyebiliriz. Şirk koşulması istenmiyor. Hep vurgu budur Kur'an-ı Kerim'de de zaten. Ve Mekke toplumu ahiret inancı olmadığı için, ki ahiret inancı deyince öldükten sonra dirilmenin olmadığı demek, aynı zamanda bizim bu dünya yüzeyinde yapmış olduğumuz bütün hareketlerden aslında sorgulanma durumumuz yok demektir. Ama Allah ilk defa dirilten tekrar diriltecek ve seni de Allah diriltecek ve de cehenneme atılacaksın cevabını veriyor bir müşriğin ifadesine Peygamberimiz. Bu Mekkelilerin o anlayışını alt üst edecektir tabi Kur'an-ı Kerim'in vurgusu. Ve tevhid dediğimiz La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, yani Allah'tan başka ilahın olmadığını, Hazreti Peygamber'in Allah'ın Resulü olduğu vurgusu en fazla burada vurgulanacaktır, belirtilecektir. Son olarak şunu da ifade edeyim bu konuyla ilgili olarak. Şimdi özellikle
Evet hocam. Mekke döneminde daha çok inanç boyutu.
İnanç boyutu. Evet, inanç boyutu vurgulanıyor. Bir iki husus
var. Ve tevhid inancı çok önemli.
Tevhid inancı burada vurgulanacaktır.
Evet hocam, sizi dinliyoruz.
İyi davranışlar emredilecek, kötü davranışlar nehyedilecek. Sabır, tahammül, temizlik, iffet, doğruluk, ana babaya itaat meselesi, hele hele kız çocuklarının öldürülmesi hususları vurgulanacaktır. Suçun ferdiliği, suç işleyenin cezalandırılacağı hususu, özellikle kabile yaşamının hakim olduğu bir yerde bu çok önemlidir.
Şahsileştirme.
Şahsileştirme ve artık kabile yaşamından daha üstün bir şeye doğru geçiş yapıldığı vurgulanacak. Kız çocuklarının hor görülmesi, hakir görülmesi gibi meseleler burada vurgulanacaktır. Evet
hicret İslam için çok önemli bir dönüm noktası. Hicret ve İslam'ın Medine dönemini değerlendirir misiniz hocam? Yine Medine Sözleşmesi var. Medine Sözleşmesi'nin tabii öneminden söz edelim. Bu dönemde toplumsal yapı nasıldı? Ona değinelim.
Tabii. Hazreti Peygamber Mekke'deki tebliğ vazifesini yapmış, Fakat çok sert bir muameleyle karşılaşmıştı. Tabii Medine'ye gitmeden önce Hazreti Peygamber ve sahabesi aslında o baskı karşısında ilk olarak Habeşistan'a hicret etmek zorunda kalmışlardı. Daha sonrasında zaten 622 yılı itibariyle Hazreti Peygamber ve Hazreti Ebu Bekir'le birlikte yeni bir yer artık hicret yurdu olacaktır Medine'ye. Ki Medine zaten Medine ismini Hazreti Peygamber verecektir. Medeniyetten gelir Medine ismi. Şehir vurgusu zaten burada vardır. Ama Medine'ye şöyle kısaca bir bakalım. Medine aslında tam bir şehir değildir Hazreti Peygamber geldiğinde. Burada ikisi Arap olmak üzere Es ve Hazreç, üç tanesi Yahudi kabilesidir. Beni Nadir, Beni Kurayza ve Beni Kaynuka. Ve takriben ikişer bin nüfusu var. Tabii net bir şeyimiz yok. Her biri 700'er silahlı asker çıkartabilecek konumdadır. Medine Mekke'ye göre daha münbit bir yerdir. Tabii Yahudi nüfus Arap nüfusa göre fazla ve yine Mekke'deki yaşamda olduğu gibi kabilecilik esas. Ama Hazreti Peygamber'in buraya gelmesiyle birlikte Müslümanlar takriben Es ve Hazreç içerisinde 4000 kişinin olacağı tahmin edilecek olursa bunun 1500 kadarı Müslüman olmuştur. Ve Hazreti Peygamber burada hemen yeni toplumunu inşa etmeye başlayacaktır. Ve Medine'nin tam kalbine kendi mescidini inşa edecektir. Tabii mescidin yapılmasının bazı özellikleri var. Sadece ibadet maksatlı değildir. İlk mescit eğitim kurumudur aynı zamanda. Misafirlerin ağırlandığı yerdir. Savaş işlerinin düzenlendiği yerdir. Bazı eğlencelerin yapıldığı yerdir. Ve aslında Hazreti Peygamber Medine'de yeni toplumunu oluştururken ve düzenli olarak mesela hep şu vurgulanır. Cemaatle namaz kılınması vurgulanır. Neden? Hazreti Peygamber toplumunu hep gözetmek isteyecektir. Toplumunu her daim geliştirmek, yetiştirmek isteyecektir. Bu anlamda önemlidir. Mescid-i Nebevi'nin inşası ki Mescid-i Nebevi'nin yanına da kendi eşlerinin evlerini yapacaktır. Peygamberimizin kendi evi yoktur bu arada. Eşlerinin evleri vardır. Ve arkasından yeni toplumun inşasında önemli olan bir husus, Mekke'den hicret edenlerin biliyoruz mallarını, mülklerini, her şeylerini bıraktıklarını biliyoruz. Ve bunlar Medine'ye gelince yokluk çekecekten Peygamberimizi hicretten 5 ay sonra bu ekonomik sıkıntılarını halledebilmek için muhacirle ensar arasında bir kardeşleştirme, muahat diyoruz, bunu gerçekleştirecek. Tabi bu Müslümanların kendi aralarındaki birleşim. Üçüncü aşama Hazreti Peygamber'in bu gerçekten ileri gören fikirleri bu anlamda önemli. Medine Sözleşmesi gerçekleştirilecektir. İslam, ilk İslam anayasası da olarak kabul edilebiliyor. Bu tabii üç tane Yahudi kabilesinden bahsetmiştik. Bunlarla birlikte Hazreti Peygamber ki kendisi terk ettiği Mekkelilerin kendisi üzerine geleceğinin farkındadır. Onlar için bir şehir devleti. Gerçi bu modern tabirleri burada kullanmak uygun mudur bilemiyorum ama şehir devleti esasını oluşturacaktır. Onu bilmiş olalım. Ve buradaki esas şudur. Dışarıya karşı ortak bir savunma yapılacaktır. Masraflar ortak karşılanacaktır. Diğer taraftan Hazreti Peygamber'in dışarıya yönelik askeri faaliyetlerinde bundan hiçbir şekilde bir müdahalede bulunmayacaklardı. Ama buradaki esas Medine'nin dışarıdan gelecek olan bir tehdide karşı korunmasıdır.
Hazreti Muhammed oluşturduğu sistemle farklı insanların bir arada yaşamaları için de yol gösterir. Ayrıca devlet kademesindeki uygulamaları ve oluşturduğu kurumlarla daha sonrakilere de örnek bir miras bırakır aslında. Evet. Dört halife dönemine geldiğimizde Müslümanların Hazreti Muhammed'siz bir hayata alışma ve onsuz sistemi devam ettirme gayretlerine şahit oluyoruz. Halifelik kurumu başlıyor. Halifelik kurumu Müslümanlara özgü siyasal bir yönetim biçimi midir hocam?
Evet. Tabii şöyle bir durum var. Hazreti Peygamber sağlığındayken hem peygamber olarak vazife icra ediyordu hem de Medine'deki kurulan devletin başkanıydı. Hazreti Peygamber'in vefatıyla birlikte tabii peygamberlik de zaten nihayete ermiş oluyordu ama peygamberin dünyevi işler olarak değerlendirebileceğimiz devlet işlerini bir şekilde birisinin yönetmesi gerekecekti. Bunu da zaten halef bırakma anlamına gelir halife. Peygamberin arkasından gelen kişi anlamında kullanılacaktır. İlk olarak Hazreti Ebu Bekir'in gelmesiyle birlikte ilk halifemiz ortaya çıkacaktır.
Seçimle mi geldi hocam?
Tabii halifeler? Hazreti Ebu Bekir seçimle gelmedi. Tabii peygamberin vefatıyla birlikte Medine toplum alt üst olmuş vaziyettedir. Ve o esnada Evs ve Hazreç arasında bir halife seçme tartışması esnasında peygamberimiz henüz vefat etmişken Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir ve Ubeyde bin Cerrah'ın yer aldığı üçlü grup o tartışmaya iştirak edecektir. Orada tabii bir gerçeklik vardır. Gerçeklik mesela peygamberimizden öncesinde Arapların, Medinelilerin Arap coğrafyasında çok etkin olmadıklarını herkes bilmektedir. Ve orada şu ortaya çıkacaktır ki bu Kureyşliler eliyle yapılabilecek bir icraattır. Halifelik de böyle olması gerektiği vurgulanacaktır. Medineliler de fazla itiraz etmeden Hazreti Ebu Bekir orada biat edilecektir.
Hocam buradan dört halifemiz var. Dört halife döneminin kısaca özelliklerine değinelim. Ve bu dönemde sınırlar nerelere kadar genişledi? Özelliklerle beraber
tabii,
bunu verelim.
Şunu da söyleyelim. Hazreti Ebu Bekir'in dönemi 2 yıllık bir dönemdir. Kısa sürmüştür. Ama burada en önemli icraatlar irtidat dediğimiz Hazreti Peygamber'in sağlığında vefat etmeden önce başlayan bazı yalancı peygamberlerin İsyanları bastırılmıştır. Arkasında peygamberimizin sağlığındayken göndermeyi istediği özellikle kuzey bölgesine, Roma'nın hakimiyetinde olan Ürdün bölgesine bir ordu vardır. Üsame ordusunu gönderecektir Hazreti Ebu Bekir ve kısa süre sonra da zaten irtidat hareketleri bastırılmasıyla birlikte Müslüman fütuhatı başlayacaktır. Ama asıl fetih uygulamaları Hazreti Ömer'le başlayacaktır. Tabi Hazreti Ömer'in halife olması da çok daha farklı bir süreçtir. O da Hazreti Ebu Bekir hasta yatağındayken kendisinden sonra onu uygun görmüştür. Bu şekilde halife olacaktır. Hazreti Ömer yaralandığında da Hazreti Osman'ı bir şurayla seçilmesini ya sağlık vermiştir diyelim. Hazreti Osman öyle çıkmıştır. Hazreti Ali daha farklı. Yani bir şekilde bir babadan oğula ya da bir farklı veraset sistemi söz konusu değildir. Tabi Hazreti Ömer dönemindeki fetih faaliyetleri çok yoğundur. Yani Bizans'ın en münbit toprakları olan Mısır, Suriye bölgesi tamamıyla Müslüman hakimiyetine girecektir. Daha önemlisi İran bölgesi merkez olmak üzere kurulmuş olan büyük bir imparatorluk, Sasani İmparatorluğu bitirilecektir. Tamamıyla Nihavend Savaşı ile birlikte ortadan kaldırılacaktır. Ve birkaç yıl gibi, belki 10 yıllık bir süreç içerisinde çok geniş bir coğrafyada Müslüman hakimiyeti başlayacaktır. Arkasından Hazreti Osman döneminin ilk faaliyetleri 12 yıllık halifeliği döneminde 6 yıllık süreç şeydir. Yoğun askeri faaliyetlerin olduğu bir dönemdir ve Kuzey Afrika'ya kadar gidecektir Müslümanlar. Diğer taraftan Türk coğrafyasına girilecektir. Anadolu'da bir kısım fetih faaliyetleri olacak. Ama Hazreti Osman'ın ikinci dönemi dediğimiz 6 yıllık dönemde artık iç çatışmalar baş gösterecektir. Ki bu çatışmalar zaten Hazreti Osman'ın öldürülmesiyle nihayet erecek ve o arada Medine'de yeni bir halife seçimi olacaktır. Hazreti Ali zaten böyle bir sürecin ürünü olacaktır.
Hazreti Ali döneminde yaşanan ihtilaflar var hocam. Cemel ve Sıfın Savaşı'ndan sonra tahkim olayı en önemli ve zor hadiseler olarak gelişir. Ve bu ihtilaflar siyasi ve itikadi mezheplerin teşekkülüne etki eder. Bu süreci değerlendirir misiniz?
Tabii ki. Mesela Hazreti Ebu Bekir'in halife seçilmesi, Hazreti Osman'ın öldürülmesi gibi süreçler artık İslam toplumunun değiştiği ve artık bazı şeyler üzerine konuşmaya başladığı dönemlerdir. Tabi Hazreti Osman'ın öldürülmesi, şehit edilmesi süreci İslam toplumunun artık birliğinin dağıldığı bir sürece girilecektir. Çünkü Küfe, Basra'dan, Mısır'dan gelen insanlar Hazreti Osman'ı kuşatmıştır. Medine insanı sesini çıkarmamıştır, yardımcı olmamıştır. Hazreti Ali bir şekilde Hazreti Osman'ı öldürenler tarafından seçilmişti. Yani onlar da bir rol oynamıştı, öyle söyleyelim. Ve aslında Hazreti Osman'ın idaresinden memnun olmayan Hazreti Ayşe birden Hazreti Osman'ın kanını talep etmeye başlayacaktır. Zaten kuzeyde Suriye bölgesinde Hazreti Ömer döneminde valiliğini sürdüren Hazreti Muaviye o da bir fırsat beklemektedir. Tabii buradaki ilk savaşımız bizim Cemel Savaşı'dır. Hazreti Ayşe'nin bir deve üzerinde, Hevdeci bir deve üzerinde bu savaşta iştirakından dolayı zaten Cemel denilmiştir. Ama burada tabii şöyle ilginç bir konu vardır. Hazreti Ayşe ve adamları Basra'ya gidip Hazreti Ali'ye karşı asker toplamaya başladığında İslam toplumunun değişimini göstermek açısından önemlidir. Şöyle diyeceklerdir. Hazreti Ebu Bekir halife seçtiniz. Bize danışmadınız. Hazreti Ömer'i halife seçtiniz, bize danışmadınız. Osman seçildi, Ali seçildi, bize danışmadınız. Ali'ye karşı asker topluyorsunuz ve bizden yardım istiyorsunuz. Aslında burada özellikle Irak bölgesinde bir muhalefetin oluşmaya başladığı ki zaten Hazreti Ali döneminde başkentin Medine'den Kufe'ye nakledilmesiyle bu muhalefet bir şekilde Emevilere karşı tavır gösterecektir. Böyle bir durum söz konusu. Tabi arkasından Cemel Savaşı'nın vuku, Safin Savaşı'nın vuku, her iki tarafta on binlerce Müslümanın hayatını kaybediyor olması zaten Cemel Savaşı ile birlikte yeni bir topluluğumuz ortaya çıkacaktır. La hükme illa lillah, yani Allah'tan başka hüküm veren yoktur diyecekler bunlar. Ve Hazreti Ali'ye tavır alacaklardır. Önce Hazreti Ali'yi Sıffin'de Muaviye karşısında elini zor duruma bırakacaklar. Sonra neden anlaşma yaptın diye geri çekilecekler. Hazreti Ali ile çatışmaya girecekler. Ama artık İslam toplumunun birliği dağılmaya başlayacaktır. Basra ayrı bir yerde, Suriye ayrı bir yerde, Irak farklı şeyde. Bir de Medine burada. Artık Medine biraz daha mahzundur. Artık eski görkemini kaybetmiştir. Başkent değildir. Böyle de bir sıkıntı içindedir. Ve ilk mezhepler henüz kurulmasa da ilk mezheplerin kurulması süreci, adımları, konuşmalar ki kelam ilmi zaten böyle ortaya çıkacak. Şimdi büyük günah işleyenin konumu nedir? Yani büyük günah dediğimiz adam öldürmek, zina etmek vesaire vesaire. Şimdi Cemel'deki durum ne? Bir tarafta ölen de sahabi, öldüren de sahabi. Cemel'deki durum, Sıffin'deki durum da aynı. O zaman bu sorgulanmaya başlayacak.
Evet hocam, bu dönemde bir başka dikkat çekici konu Müslüman olmayanların durumu. Aslında bir barış yaşanıyor, kurallar konuyor, karşılıklı hak ve ödevler belirleniyor. Aslında günümüz insan hakları açısından da halen öncelikli bir konu bu. Birlikte huzur içinde yaşamak bu topraklar için hep arzulanan bir durum. Şu an ola gidiyor bu durumda. Barış inşa edilmiş o dönemde. Daha sonra bu ayrılıklar çıkmasına rağmen, Müslümanlar arasında ayrılıklar çıkmasına rağmen, dünyanın belli başlı medeniyetlerinden biri İslam medeniyeti. İlk nüveleri büyük ölçüde Hazreti Peygamber döneminde oluşuyor. Daha sonra İslam'ın adli sahada getirdiği yenilikleri görüyoruz. Dört halife döneminde bunlar genişletilerek uygulanıyor. İlk defa Hazreti Ömer döneminde adliye teşkilatı kuruluyor, mahkemeler oluşturuluyor. Hapishane uygulamaları, adli sahada görevlerin tayini gibi yapısal reformlar yapılıyor. Suç sizin de bahsettiğiniz gibi şahsileştirildi bu dönemde. Yargılama adaletle yapıldı, kan davaları ortadan kalktı. Fiilde niyet aranması, herkesin adalet önünde eşit olması gibi kurallar var. İç güvenlik kurumlarının da oluştuğunu görüyoruz bu dönemde. Bunlar kuşkusuz çok önemli bir devlet teşkilatı için. Yine devlet için ordu ve maliye de çok önemli. Bu anlamda bu düzenlemeleri değerlendirir misiniz hocam? Tabii. Devlet teşkilatının kuruluşunun önemi, bundan söz edelim.
Tabii ki Hazreti Peygamber döneminde Medine toplumu küçük bir toplumdu. Aslında düzenli asker yoktu. Yani savunmayı birlikte yapıyorlardı. Mesela çiftçiler, hayvan güdenler, çobanlar geliyorlardı. Kılıçlarını biliyorlardı, çıkıyorlardı düşmanın karşısına. Hazreti Ömer döneminde artık düzenli ordular oluşturulmaya çalışılacaktır. Ve tabii bu ordular uzun süre fetih bölgelerinde kalması durumu oluşunca bunların ailesinin geçimlerinin temini için divan teşkilatları oluşturulacaktır. Ve tabii bu divan teşkilatı da aslında İslam'a ilk girenlere göre, hizmet edenlere göre esas oluşturulmuş bir yapı vardır. Ve divan dediğimiz zaten bunlar, bazı hocalarımız aslında Hazreti Ömer'in ortaya koyduğunu söylemiş olsa da çevre bölgelerden de etkilenilmiş olabilir ama neticede büyük bir ordunuz varsa bu insanların maaşlarının karşılanması gerekecektir. Bunun için de divan teşkilatı oluşturuluyor. Tabii yine vergi tahsisi, tahsili de söz konusu. Özellikle Irak bölgesi, Suriye bölgesi gibi mümbit bölgelerin ele geçirilmesi, bu bölgede zaten yönetici olarak duran insanların geri çekilmesi suretiyle halk zaten yeni efendilerini kabul etmek zorunda kalacaktır. Burada zımmi hukuku diyebileceğimiz, ki Hazreti Peygamber zaten bunun nüvelerini atmıştım, hiçbir şekilde bunların malına, canına, ırzına bir şekilde dokunamayacaksınız. Onlar cizye ve toprak zaten devletin olduğu için toprak vergilerini verdiği ölçüde zaten hiçbir şekilde müdahale yapılmayacaktır. Ve gayet de güzel bir muameleyle yaşamışlardı. Kiliselerine, havralarına, sinagoglarına dokunulmayacaktır. İran bölgesinde mücusilerin ateş kedileri hiçbir şekilde yıktırılmayacaktır. Bütün bu uygulamalar 4 halife döneminin uygulamalı olarak kaynaklara geçecektir zaten.
Evet hocam, yine bu dönemin yazı, dil, edebiyat, bilim, sanat ve sosyal hayatını değerlendirirsek neler söyleyebilir? Son sorumuz bu olsun.
Tabii bu kavramlar biraz modern zamanın kavramları. Evet. O dönemde biraz belki şunu daha rahat söyleyebiliriz. Hazreti Peygamber zamanında vahiy peyderpey indiği ölçüde bir şekilde bulunan malzemeye göre yazılmıştı. İşte deriye, hurma ağaçlarının kabuklarına vesaire. Ama Ebu Bekir döneminde Hazreti Ömer'in de teşvikiyle Kur'an-ı Kerim iki kapak arasına getirilecektir. Biz buna Kur'an'ın cemi diyoruz. Bu dönem için önemli bir uygulamadır. Ki niye? Hazreti Peygamber'in sağlığında peygamber varken sorun olmuyordu ama peygambersiz bir hayata alışma gerekecektir. Hazreti Osman döneminde de bunlar her bir ordugah şehri olarak Hazreti Ömer döneminde inşa edilmiş olan şehirler var. Basra, Kufe, Fustat gibi yerlere bunlardan bir an önce çoğaltılmak suretiyle gönderilecektir. Bir nevi daha farklı anlayışların ortaya çıkması da bir nevi önlenmeye çalışılacaktır. Tabii bunların dışında fıkıhın, kelamın ilk gelişmesi, tefsirin ilk gelişme örnekleri burada. Çünkü Kur'an-ı Kerim ayetlerini Peygamberimize soruyorlardı. Cevabını alabiliyordu sahabe. Ama şimdi sahabe çocukları sahabeye soruyor. Sonra Peygamberimizden intikal eden sözlerin gerçekten Peygamberimize ait olup olmadığını bir senet rica ediyoruz. Bunların tenkidi başlayacak bu süreç içerisinde. Emeviler de zaten zirveye ulaşacaktır bu inceleme hususları. Bunun gibi ilk mezheplerin de ilk şeylerin de ilimlerin de oluşum süreci burada.
Evet hocam. Olacak. Sosyal hayat nasıldı? Kısaca son sözlerinizi
öyle olsun. Sosyal hayat tabii peygamber dönemi de çok sadeydi. Dört halife döneminde özellikle Ömer'le birlikte çok geniş bir coğrafya fethedildi. Artık Medine'de Rum cariyelerden, İranlı kölelerden, Berberilerden birçok insan görebiliyorsunuz. Farklı kültürlerden insanlar bölgeye geliyor. Yavaş yavaş artık onların örf adet gelenekleri de Medine'ye intikal edecektir.
Evet hocam. Süremizin sonuna geldi. Evet, teşekkür ediyorum. Güzel bir değerlendirme oldu. İslam'ın doğduğu ortamı ve İslam medeniyetinin doğuşunu Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsani ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Fatih Erkoçoğlu ile değerlendirdik. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum hocam. Gelecek hafta aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Sema Yıldırım, yapım yardımcısı Melda Alpay ve yayın teknisyeni Ali Serin'le birlikte hepinize huzurlu bir hafta dilerim.
Huzur arayan topraklar.